Ayrım 16.
Aylin korka korka yaptığı önerinin kocası tarafından iştenlikle desteklendiğini görünce derin bir nefes aldı. Şimdi iş Nilüfer ile Kasım Bey'i iknaya kalmıştı. Aylin'in Michelle'le evlendikten sonra taşınmayı planladıkları muhteşem apartman katında bir yardımcıya ihtiyaçları olacağı kısa sürede belli oldu. Karı koca yorgun argın evlerine döndüklerinde değil yemek yapmakla, ne yiyeceklerini düşünmekle bile uğraşmak istemiyorlardı. Zaten öğle yemeklerini dışarıda lokantalarda ya da hastane kantininde yemek zorundaydılar ama akşam evlerine girdiklerinde bir sıcak yemek onları bekliyor olsa fena mı olurdu? Evlerde gece yatan hizmetçiler New York'ta ancak milyarderlerin üstesinden gelebilecekleri bir masraftı. Ama Aylin ve Michelle İstanbulluydular. Yatılı bir yardımcının lüks sayılmadığı ortamlarda yetişmişlerdi. Aylin ablasına birini bulup kendisine yollamasını rica etti. Tayyip ile Nuri'nin şans çarkları aşağı yukarı aynı anlarda döndü. Nuri Radomislilere hizmet etmek için yollanırken Tayyip de ilkokulu bitirdiğinde tahsiline devam edeceği ülkeyi bir görmesi ve ailenin yanında mutlu olup olmayacağını anlaması için bir deneme ziyareti niteliğinde tatile gönderildi. Tayyip henüz 9 yaşındaydı. Tayyip ile Nuri'yi havaalanında Michelle ve Aylin birlikte karşıladılar. Tayyip kendini sevgili teyzesinin kollarına darattı. Sımsıkı sarıldı Aylin'e. Nuri de Aylin'e sarılmamak için zor tuttu kendini. Sevincinden içi içine sığmıyordu. Arabada Tayyip ile Nuri arkada oturdular. Küçük kız için bir peri masalıydı ışıklar içindeki bu şehir. Yanlarından akan araba seline, ucunu göremediği yüksek binalara hayretle bakıp duruyordu. Ama Nuri bir peri masalı değil, bir rüyada yaşamaktaydı. Acaba öldüm de cennete mi geldim diye soruyordu kendini. Rengarenk ışıkların, acayip demir köprülerin, tarifsiz bir kargaşanın arasından geçip bir uzun binanın 37. katına vardıklarında Nuri hayatında görebileceği en muhteşem manzaraya baktı ve dondu kaldı. Evin dört bir yanında dünya ayaklarının altına serilmişti. Ancak bir tanrı böylesine kuş bakışıyla görebilirdi yeryüzünü. Şehrin bütün ışıkları avucun içindeydi. Sanki pencereden biraz uzansa bilmediği bir güçle donanıp uçup gidiverecekti o aşağıdaki pırıltılı cennete. Çok çok yükseklerden ışıltılı dünyayı seyrediyor ve ruhu bir türlü büyüyemeyen küçücük bedenine sığmıyor, taşıyordu. Gündüzleri temizliğe gelen Helen'den yapması gereken işleri etraftaki bakkalı, çakkalı, kasabı, manavı, temizlikçiyi çarçabuk öğrendi. Ütü, çamaşır, yemek, servis gibi ev işlerini zaten Ankara'dayken alasını öğrenmişti. Kısa zamanda Helen'in yerini doldurdu ve her işi tek başına görür oldu. Bu arada çat pat dili öğrenmeye de başlamıştı. Aylin Hanım'ın verdiği İngilizce ders kitaplarını akşamları işi bittikten sonra dikkatle okuyor, alıştırmaları yapıyordu. Amerika'daki ilk hüsranını Tayyip Türkiye'ye geri dönerken yaşadı. Sanki bu küçük çocuğun gitmesiyle memleketine olan son bağ da kopuvermişti. Tayyip'in gittiği gece odasına kapanıp gizli gizli ağladı. Tayyip'in evden ayrılmasıyla büyük bir yalnızlığın içine düşmüştü. Karı koca Radomisliler evden sabah 9'da çıkıyor, akşam saatlerine kadar dönmüyorlardı. Nuriye Türk sefaretinin aşçısı Nazım ile garsonu Haşim'i tanıştırdılar. İzin günlerinde onlarla takılmaya ve şehri gezmeye başladı. Her hafta o aldığı 10 doların dışında tüm parasını evine annesiyle babasına yolluyordu. 7 yaşından beri içtiği sigaranın dışında hiçbir masrafı yoktu. Aylin neden gelişmediğine dair sorularla kendini sıkıştırmaya başladığında 25 yaşındaydı Nuri. Çoktan vazgeçmişti bu sorunun üzerine gitmekten ama hanımı ısrarcıydı. Onu 2 doktora ve 3 ayrı kliniğe taşıdı. Röntgenlerini çektirdi, hormon testleri yaptırdı. Nuri hiçbir değişme olmayacağını bile bile kuzu gibi takip ediyordu hanımını. Aylin'in kafasına koyduğu bir şeyden asla vazgeçmeyeceğini de öğrenmişti. Kapı kapı gezdiler, ellerindeki raporlar dosyaya sığmaz oldu. Nuri'nin Kalmum sindrom adı verilen derdine kesin tedavi usulü saptandı. Haftada 3 kere kalçadan iğne ve her Allah'ın günü hap. Hapın 4 tanesi 134 dolar tutuyordu. "Ben bu paraları ödeyebilseydim 18 yaşında yapardım bu işi Ankara'da abla," dedi Nuri. "İlaç paralarını ben vereceğim. Sen sadece ihmal etmeden haplarını yut," diye yanıtladı Aylin. Tedaviye başlamadan önce Nuri'den, cepheden ve yandan resimleri istendi. Boyu, kilosu not edildi. Aylin iğneleri kendi yapıyordu Nuri'ye. Bir süre sonra Nuri'nin bu işten çok rahatsız olduğunu görünce ona kendi kendine iğne yapmasını öğretti. Nuri sadece bir meslek daha öğrendiği için sevindi. Gerekirse iğnecilik de yapabilirdi artık. Gelişemeyeceğine emindi. Sırf aileni memnun etmek için uyguluyordu tedaviyi. 8 ay sonra Nuri kendinde bir takım değişiklikler hissetti. Suratına sivilceler basmıştı. Sanki boyu da uzuyordu. İzin günlerinin gecelerinde Haşim'le birlikte sokaklarda dolanıyorlardı. Haşim belli sokaklarda bulduğu kızları otele attığında o bir kahvede beklerdi ekseri. Arkadaşlarının işi bittiğinde sırf laf olsun diye sorardı. Nasıldı abi? Haşim'in verdiği ayrıntılı bilgiyi dinlemezdi bile. Hiçbir zaman yaşamayacağı zevkleri, duyguları niye dinlesindi ki? Köyde nasıl da ısrarla anlatmaya çalışmıştı arkadaşları ona gül kokusunu, toprak kokusunu, tezek kokusunu, sarımsak kokusunu. O bilmiyordu. Bilmemekten gocunmuyordu. Ama insanlar öylesine duyarsızdılar ki özürlülerin hislerine. Haşim'e terbiye icabı sorduğu soruyu, Haşim terbiye icabı geçiştirmiyor, ha babam anlatıyordu. Tayibe'nin bir yıl sonra New York'a gelip yanlarına yerleşmesine deli gibi sevinenlerden biri de ailenin yanı sıra Nuri oldu. Kendini bu küçük kızın hamisi ve gerçek ağabeyi yerine koyarak yaban ellerde onu kollamayı ve kayırmayı görev edindi. Dışarıdaki lokantalarda ve okulda kazara domuz eti yememesi için ikazlarda bulunuyor, sofrada herhangi bir et servisi yaparken kendi uydurduğu bir özel mesajla elini kalbine bastırarak haber veriyordu. Bu et domuz değil, yiyebilirsin. Bu tedbirleri daha başka boyutlara taşımaya kalkınca aralarında bazı sorunlar oluştu. Tayibe, teyzen bazen eti şarapla pişirtiyor. Öyle olduğu zaman ben sana önceden haber veririm. Sen de et yemek istemediğini söylersin, tamam mı? Nuri, senin şarapla alıp veremediğin nedir? Müslümanlar şarap içmez. Annen duyarsa çok kızar. Annem şarabı severdi, içerdi. Sen de biliyorsun. Olsun, seni kollamak benim görevim. İçkiye bu kadar karşıysan neden viski ve vodka içiyorsun sen? Kim demiş viski vodka içtiğimi? Ben diyorum, kaç kere gördüm seni. Teyzemle Michelle'in olmadığı akşamlar içki dolabını açıyorsun, koca bir bardak dolduruyorsun, üstüne de buz koyup içiyorsun. Hatta vodkanın Rus isimlisini içiyorsun hep. Bak kızım, dedi bu Nuri bilgiç bilgiç. Kur'an'da şarap içmeyin diye yazıyor. Viskiden, vodkadan söz etmiyor. Ben şarabı ağzıma koymam. O senin gördüklerini de ilaç niyetini, soğuk algınlığıma iyi gelsin diye içmişimdir, tamam mı? Bak Nuri, Kur'an'da şarapla pişmiş et yemeği diye değil, domuz eti yemeyin diye yazıyor. Ben de şaraplı bonfileyi hazımsızlığıma iyi geliyor diye yiyeceğim, tamam mı? Dedi Tayibe. Seninle uğraşılmaz, bu yaşta nah böyle dil. Sen küçük bir şeytansın, dedi Nuri ve bir ay kadar içki dolabına yanaşmadı. Tedavinin ikinci yılına girdiğinde Haşim'in ona kadınlarla kapandıktan sonra yaptıklarına dair her ayrıntıyı anlatmasını ister oldu nedense. Çenesi de kıllanmaya başlamıştı tek tük. Sonra bir gün hanımına bu son aldığımız pantolon kötü mal çıktı. Bir yıkayışta çekti, gidip şikayet etsek diyeceği tuttu. Aylin gözlerini kısıp baktı Nuri'ye. Buraya gel Nuri, pabuçlarını çıkar dayan şu duvara, dedi. Kurşun kalemle işaret koydu Nuri'nin tepesine. Mezurayı getirip ölçtü. Nuri neticeyi duyduğunda bayılabilirdi sevinçten. Uzuyordu. Evet, çaktırmadan uzuyordu. Aylin elini Nuri'nin yanağına gezdirdi. Sakalları da çıkıyordu hafif hafif. Sonra emretti. Soyun. Soyunamam abla, dedi Nuri. Aptallık etme, ben doktorum. Çıkar gömleğin, haydi çabuk. Nuri gömleğini çıkardı. Kollarını havaya kaldırdı. Aylin'in incelemesi için... Koltuk altlarında kıllanma başlamış. Nuri, pantolonu da çıkar bakayım. Abla yapma, elini ayağını öpeyim. Onu çıkaramam bak. Saçmalama oğlum. Abla öldür beni daha iyi. Aylin hanımım yapma. Ağlamaya başladı. İyi pekala, dedi Aylin. Michel gelince o bakar. İkinci yılın sonunda Nuri normal bir erkek görünümüne büründü. Boyu uzamaya devam ediyor, 2-3 günde bir tıraş oluyordu. Odasına kapanıp açık saçık dergiler karıştırmaya, hatta mastürbasyon yapmaya bile başladı. Artık parasının çoğunu evine yollamıyordu. Bir erkek olarak bazı ihtiyaçları vardı. Tıraş kremleri, jiletler, porno dergiler, Haşim'le izin gecelerinde kızlara para yedirmeler... Ama henüz bir kadınla birlikte olmaya cesaret edemiyordu. Ergenliğini yaşayan bir genç çocuk gibiydi. Tedavinin üçüncü yılı ortalanmıştı. Nuri neredeyse yakışıklı bir adam görünümündeydi. Sık sık resim çektirip köyüne yolluyordu. Haşim'le voltaladıkları akşamların birinde bir arabanın tepesinde bacak bacak üstüne atarak oturmuş çok güzel bir kıza rastladı. Canı çok çekti ama Haşim'den utandı nedense. Arkadaşının yanında kızı götürmek istemedi. Haşim'den bir bahaneyle ayrılıp doğru eve gitti. Odasına girdi, çamaşırlarının arasına biriktirdiği paraları aldı. Koşa koşa aynı yere geri döndü. Kız hala arabanın üstündeydi. bacak bacak üstüne atmış sigarasını tüttürüyordu. Yaklaştı, yüreği o kadar hızlı atıyordu ki sesini bile bastırıyordu gürültüsü. Kaça diye sordu. 10 dolar. Tamam hadi dedi Nuri. 86. caddede berbat bir otele girdiler. 10 dolar da otel parası ödeyeceksin. 10 doları resepsiyondaki zenciye tosladı Nuri. Kız önden yürüdü. Nuri süklüm püklüm takip etti. Perdeleri epşirmiş pis odada kız yatağa oturdu. Süt yenimi çıkarırsam bir beşlik daha alırım dedi. O çıkarsa 5 dolar, bu çıkarsa 5 dolar. Bitmeyen bir eziyet başladı. Nuri'nin biriktirdiği paralar beşer onar eriyordu. Umurunda bile değildi. İsterse 100 dolar desin verecekti. Eli ayağı titriyordu. Bütün duyguları tek bir noktada toplanmıştı. Mastürbasyon yapmak istiyor, utanıyordu. Bu ilk seferin mi yoksa dedi kız. Evet ilk. Oh rahat bir nefes aldı. Koca herif seni. Kız yatağa sürükledi Nuri'yi, alelacele soydu. Nuri ne yapacağını bilmeden elleriyle önünü örtmüş, öylece oturuyordu yatağın ucunda. Utancından ölecek gibi oluyordu. Nuri'nin organını ellerine aldı kız, içine bir baygınlık bastı Nuri'nin. Bir onluk daha bastırırsan ağzıma da alırım dedi. Ne istersen yap, ne istersen yap. Sonrasını ancak hayal meyal hatırlıyordu Nuri. Sanki yanındaki kız erkek de, o kadındı. Kendini tamamen kıza bırakmıştı. Kız bir üstündeydi Nuri'nin bir altında. Sağından giriyor, solundan çıkıyor, inliyor, elliyor, okşuyor, dişliyordu. Nuri öte dünyalarda bir yerlerde nefes nefese koşmakta, içinde çağlayanlar boşalmaktaydı. Derken yüksek bir tepeden bağırarak, böğürerek düştü, düştü. Haydi tamam geldin işte toparlan bakalım dedi kız. Yatakta sersem sepelek yayılıp kalmış Nuri'nin paralarıyla çekip giderken. Bu odayı bir saatten fazla işgal edemezsin. Sakın uyuyup kalma ha diye de tembihlemeyi unutmadı. Nuri yattığı yerde bir süre daha yaşadı rüyasını. Ne kadar sürmüştü bu cennet? Bir ömür mü, bir saniye mi bilemiyordu. Her anı tekrar tekrar düşündü. Sonra başı hafifçe dönerek kalktı yataktan, giyindi. Sokağa çıktığında yüzüne çarpan soğuk havayla kendine geldi. Eve kadar koştu tam 10 blok. Eve vardığında saat 2'yi geçmişti. Aylin çoktan uyumuştu. Kapısını vurdu. Duymadı Aylin. Daha hızlı, daha hızlı vurdu. Ne var, ne oluyor diye yatağından fırladı hanımı. Kapısını açtı. Nuri, aman Allah'ım, Michelle, Tayyip'e bir şey mi oldu? Ne var? Nuri'nin kulaklarına kadar yayılmış ağzını gördü yarı karanlıkta. Hayrola Nuri, ne istiyorsun bu saatte? Aylin hanım abla, oldu o iş. Hangi iş, ne işi, ne sırıtıp duruyorsun söylesene. Oldu o iş. O iş, hangi iş? Aa, yoksa sen ne? Ne? Yoksa sen şey mi yaptın? Becerdim sonunda abla. Becerdim mi? Birini mi? Oldu abla, oldu. Vallahi de billahi de oldu. Aylin sabahlığını kapıp dışarı fırladı. Şimdi Nuri ile sarmaş dolaş dönüyorlar, dönüyorlardı. Hiç bitmeyen bir dans yapıyorlardı sanki. Nuri'nin gözyaşları sel gibi boşalıyordu yanaklarından. Aynı anda hem hıçkırıyor, hem gülüyor, hem de konuşuyordu. Allah senden razı olsun hanımım. Allah tuttuğunu altın etsin. Sen olmasaydın. Ağlamaktan konuşamıyordu Nuri. Derken bir gülme krizine yakalanıyordu. Aylin'e de sirayet ediyordu gülme. Bu kez kahkahalar atarak dönüyorlardı odanın içinde. Koltuklara devrilip yerlerde yuvarlanıyorlardı. Toplanıp kalkıyor, yine dönüyorlardı çılgınlar gibi. Mutfağa yürü diyordu Aylin. Bunu kutlamalıyız. Buzdolabından şampanya çıkarıyordu. Abla o içki beni ishal ediyor. Ben vodka içsem. Aylin yanaklarından iki sıra gözyaşı akarken gülmekten de katılıyordu. Ne içersen iç. Ben Michelle'i arayıp haber vereceğim. Bu saatte mi? Yarın söylesek. Olmaz diyordu Aylin. Bu müjde beklemez. Çabuk telefonu getir bana. Nuri ilk tecrübesinden sonra yerinde duramaz oldu. Ne var ki bu işe para dayanır gibi değildi. 80. sokağın kızları hayatın tadını geç keşfetmiş Nuri'yi soyup soğana çevirmeye başladılar. Bir gün Nuri suratı kıpkırmızı yolunu kesti Michelle'in. Bir şey soracağım size çok özel dedi. Sor bakalım Nuri. Yok ayaküstü olmaz. Ofise gelebilir miyim? Hayrola bir derdin mi var? Evet erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Gülmemek için kendini zor tuttu Michelle. Saat 6'da gel dedi. Tam 6'da Michelle'in karşısındaydı Nuri. Son günlerde dikkatini çeken bazı arazileri anlatmaya başladı. Oğlum ben psikoloğum bu iş benim değil dedi. Ben seni bu işten anlayan bir uzmana göndereyim. Beraber gitsek dedi Nuri. Bir bu eksikti diye düşündü Michelle. Benim İngilizcem yetmeyebilirdi. Tamam dedi Michel. Ertesi sabah erken 163. caddedeki kliniğe gittiler. Uzman doktor Nuri'yi içeri aldı. Michel bekleme odasında bekledi. Birazdan çağırdılar içeri. Amerikalı doktorun anlattıklarını dinledi Michel. Nuri'ye döndü. Nuri, tahmin ettiğim gibi bel soğukluğu kapmışsın. Ne olduğunu biliyor musun? Nuri kasım kasım kasıldı. Bilmez olur muyum abi dedi. Durumuyla ne kadar iftihar ettiği her halinden belli oluyor. Amerikalı doktor yine bir şeyler söyledi. Doktor korkmamanı söylüyor. Bir antibiyotikle halledecek işini dedi Michel. Ne korkması Michel Bey dedi. Sen söyle ona, biz Türk'üz. Böyle şeylerden korkmayız evelallah. 1983 başlarında haber saldı köyüne. Köyde haber bomba gibi patladı. Kız Nuri evlenmek için kız arıyormuş. Kimi dalgasını geçti, kimi inandı, kimi inanmadı. Resimlerine bakıp duruyorlardı ama resme inan mı olurdu? Nuri'nin köyünden hiç kimse Amerika'ya gitmek uğruna bile kız vermedi Nuri'ye. İmdada yine Nilüfer yetişti. Evinde çalışan Fehime'nin kız kardeşini istetti. Başlık parasını da tıkır tıkır ödedi. Nuri düğünü inadına kendi köyünde yaptı. Kara kaşlı, kara gözlü, fıkır fıkır karısı Şerife'yi davul zurnayla alıp götürdü köyüne. Köy halkı bir mucize nasıl gerçekleşmiş görmeye geldiler. Kızlarını vermeyen analar da saçlarını başlarını yoğdular. Ailesi oğulları evlenince gelir kaynağından oldukları için Şerife gelini sevemediler. Nuri bir konda alıp oturttu karısını. Bir yıl sonra da biraz daha para biriktirmek için New York'a geri döndü. New York'ta bazı şeyler değişmişti yokluğunda. Tayibe, Tim ve Greg hafta sonları okuldan geldiklerinde ev eski neşesine kavuşuyordu ama hafta işlerinde çocuklar yokken eksikliği hissedilen şeyler vardı. Evin eski tadı tuzu kalmamıştı. Michel eve girer girmez klasik müziğini koyup köşesine siniyor, Aylin'de surat asmaya başlıyordu. Aralarında konuşup gülüşmüyorlardı eskisi gibi. Karı koca Nuri'ye çok garip gelen bir yaşam tarzı başlattılar. Haftada iki gece ayrı ayrı geziyorlardı. Bazen biri çıkıp öteki evde kalıyordu. Artık tatillere de birlikte gitmez olmuşlardı. Aylin daha çok Türkiye'den gelen kız arkadaşlarıyla Betin ve Claire'le çıkıyordu tatile. Michel sinirliydi. Özellikle Tayibe'nin dersleriyle ilgili sert uyarılar yapıyordu kıza. Hafta sonları ders çalışma saatleri koyuyor, ödün vermiyordu. Bir gün izinden döndüğünde evin altı üstüne gelmiş buldu Nuri. Yerlerde çam kırıkları vardı. Bir iki vazo, birkaç tabla ve tabak kırılmıştı. Burası savaş meydanına dönmüş dedi Tayibe'ye. Michel'le teyzem savaştılar. Michel Leyla'lara gitti dedi Tayibe. Çok üzgündü. Okula gitmek için evden ayrılırken sımsıkı sarıldı Nuri'ye. Ne olur dua et de barışsınlar dedi. Nuri odasına girdi. Bildiği bütün duaları okudu arka arkaya. Sonra birden Allah'ım beni affet diye fırladı. Banyoya koştu. Abdest alıp sil baştan okudu dualarını. O hafta duaları kabul olsun diye ağzına bir damla bile içki koymadı. Birkaç gün sonra geri geldi Michel ama artık Aylin'le karı kocadan çok iki arkadaş gibi yaşıyorlardı. Michel çocukların odasında yatıyordu. Bazı geceler beraber yemek yiyorlardı. Bazen tamamen ayrı programlar uyguluyorlardı. Kavgaları bitmişti. Nuri nasılsa yakında yine eskisi gibi olurlar diye düşünüyordu. Onun gözünde ne Aylin'den daha güzel bir kadın ne de Michel'den daha yakışıklı bir adam vardı. Onlar birbirleri için yaratılmıştı. Aylin bir gün karşısına aldı Nuri'yi. Sana bir şey söylemek istiyorum Nuri, otur şöyle dedi. Sesi üzgündü. Nuri çok kötü bir şeylerin olacağını sezmişti. Elleri buz gibi oldu. Biz Michel'le ayrılmaya karar verdik. O yakında taşınacak. Lafı nasıl getireceğini bilemiyordu. Böyle olsun hiç istemezdim ama artık sana ihtiyacım olmayacak Nuri. Sen kendine bir iş aramaya başla. Ben de Michel de senin için elimizden geleni yapacağız. Ben tekrar evlenecek olursam, zengin birini bulursam hele hemen aldırırım seni yanıma dedi. Nuri 37 kat aşağıdaki ışıklı yeryüzüne son kez baktı odasının penceresinden. 1978 yılında bu pencerenin önünde ilk durduğu anı hatırladı. Kendini bir tanrı gibi hissetmişti. Göklerde yıldızların arasında oturan bir tanrı. Şimdi cennetinden kovuluyor, içini ürperten bir serüveni adım atmaya hazırlanıyordu. New York denen cehennemde. Talih Nuri'nin yüzüne 1985 yılının son günlerinde bir kere daha gülecekti. Aylin'in yeniden evlenme ihtimali ufukta belirince Nilüfer Nuri'yi koca New York'ta arayıp tarayıp bulacak ve ona Aylin'in evleneceği adamın evinde işe koşacaktı. 1986 yılı hayırlı uğurlu gelecekti Nuri'ye. Avare yıllar. Aylin ve George Croner Japonya'ya gitmeden önce Londra ve Paris'e de uğradılar. Semra'nın o yıllarda Londra'da Sloane Square'de bir evi vardı. Amcasının kızı Ayşe Kulin de İngiltere'de okuyan çocuklarını görmek için Londra'ya gelmiş, Semra'da kalıyordu. Aylin ve Ayşe belki de 20 yıldır görüşmemişlerdi. Soysal apartmanda evcilik, saklambaç ve seksek oynadıkları çocukluk günlerinin ve Hilmi dayının Bostancı'daki evinde düzenlenen gençlik partilerinin, bahçe pikniklerinin üstünden yıllar akıp gitmişti. Evlilikleri, boşanmaları, mutlu veya acılı günleri ağızdan ağza aktarılıp durmuştu birbirinden diğerine. Uzun yıllardan sonra nihayet buluşacaklardı. Semra bu çok önemli buluşmayı özel olarak kutlamak istedi. Matan Claire'de 3 kişilik yer ayırdı. Semra, şehirdeki en pahalı lokantayı seçmek şart mıydı? Dedi Ayşe. Sen karışma, ikiniz de ben davet ediyorum. Her birimiz dünyanın bir başka ucunda yaşıyoruz. Bakarsın bir daha hiç buluşamayız, dedi Semra. Cebinde parası olduğu zaman o parayı son kuruşuna kadar harcamak ve her şeyin en pahalısını, en iyisini almak mecburiyetini duyan kişilerdendi. Ayşe ve Semra erkenden hazırlanıp uzun yıllardır görmedikleri kuzinlerini beklediler heyecanla. Aylin tam vaktinde çaldı kapıyı. Semra'nın dairesi o tipik İngiliz evlerinin en üst katındaydı. Otomatiğe bastı Semra. Aylin'in merdivenleri koşar adım çıkan ayak sesini duydular ve birazdan Aylin bir bahar rüzgarı gibi daldı içeri. Çığlıklar içinde birbirlerini kucakladılar üç kadın. Avaz avaz bağırışarak ne kadar değiştiklerini ya da hiç değişmediklerini, birbirlerini ne kadar özlediklerini, yılların içinde neler yaptıklarını anlatmaya çalışıyorlardı bir ağızdan ve bir anda. Bu coşkulu, kavuşma sevinci dolu bağırışmaların arasında, açık unuttukları kapının dışında nefes nefese yukarı tırmanan yaşlı adamı ilk Ayşe fark etti. Bir ihtiyar geliyor yukarı, bu da kim şimdi? Ayol adam merdivende tıkanıp kalacak, baksanıza diye bağırdı. Yaşlı adam kapıya dayanmış, bembeyaz kesilmiş yüzüyle onlara bakıyordu. George bu, benim arkadaşım, dedi Aylin. George bence senin değil, dedenin arkadaşı olmalı, dedi Ayşe. Semra koluyla dürttü kuzenini. Ayşe'nin kahkahası dudaklarında dondu kaldı. Ben George Croner, dedi yaşlı adam. Semra ile Ayşe'nin ellerini öptü, salona geçip oturdu. Ayşe'nin nutku tutulmuştu. Bir süre içeri giremedi. Mutfağa gitti. Orada oyalanırken Semra geldi peşinden. Ailenin boyfriendi bu adam. Sen ne gaf yaptın öyle, dedi gülerek. Neden daha önce söylemedin bana? Onu da getireceğini bilmiyordum ki. Gücenmiş midir bana ailen? O hiç aldırmaz öyle şeyleri, dedi Semra. Hadi burada durma öyle cezalı gibi. Gel içeri. Ayşe bir süre ne yapacağını bilemeden dolandı mutfakta. O güzelim ailenin yanındaki ihtiyarı düşündükçe boğazına bir şeyler tıkanır gibi oluyordu. Croner onlarla birlikte yemeğe gelmedi. Evden hep beraber çıktılar. Adam yapacak işleri olduğunu söyleyip ayrıldı onlardan. Ayşe, Aylin ve Semra bir taksiye atlayıp Matan Claire'e gittiler. İlk şarap şişesi yarılandığında Aylin Ayşe'ye ''Kıvranıp durma karşımda, sana hiç gücenmedim. George'un ne kadar yaşlı olduğunu, üstelik yaşından da fazla gösterdiğini ben de biliyorum.'' dedi. İkinci şişe yarılandığında Ayşe, ''Aylin'' dedi yavaşça. ''George Croner üstündeyken ölü verir diye korkmuyor musun hiç?'' ''Hayır'' dedi Aylin. ''Korkmuyorum çünkü öyle bir durum hiç olmuyor.'' Ayşe, Aylin ve Semra birbirlerini görmeden geçirdikleri uzun yılları kapamak istercesine, hayatlarında hiçbir ayrıntıyı unutmadan birbirlerine aktarırken deliler gibi eğleniyorlardı. Yanlarındaki masaya iki arkadaşıyla Esra Bereket gelip oturmuştu. Masada patlayan kahkahaların bir türlü kesilmediğini görünce uzanıp ''Yahu kızlar, bize de söyleyin neye gülüyorsanız, eğlencenizi kıskandık, haberiniz olsun.'' dedi. ''Çok uzun yıllardan beri üçümüz ilk kez bir araya geliyoruz, çok da şarap içtik, kusura bakma Esra.'' dedi Semra. ''Kusura bakmıyorum, gıptayla bakıyorum.'' diye yanıtladı Esra Bereket. Ve sonunda ''Kovulmadan kalkalım kızlar.'' dedi Semra. Birbirlerine tutanarak ancak kalkabildiler. Sokağın soğuğu yüzlerine çarptığında Ayşe belki de böylesine sevgi ve özlem dolu, duyarlı, eğlenceli, sıcak ve samimi bir üç saati bir daha hiç yaşayamayacağını düşünüyordu. İyi bilmişti. Aylin Londra'dan sonra Paris'e geçti Croner'le. Yaşlı adam yanındaki kadının her arzusunu emir kabul ediyor, onu en iyi lokantalarda ağırlıyor, en pahalı şarapları içirtiyor, tiyatroların, operaların, müzikallerin en iyi yerlerini ayırıyordu. Çok enderde olsa ara sıra aklına geliyordu ailenin New York'taki evinin yatak odasında Leyla'nın çırpınışı. Yüreğinin derinliklerinde de bir yer sızlıyordu bir an. Sonra kendini East End Avenue'daki evlerinde bir iş dönüşü hayal etmeye çalışıyordu.